Evet, bugün baharı konuşacağız, bayramı konuşacağız, Nevruz'u konuşacağız. Profesör Doktor Ekrem Buğra İkinci bizimle birlikte. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk, merhabalar.
Nasılsınız?
Teşekkür ederim, sağ olun.
Biz bugün baharı konuşacağız dedim ama Türkiye'nin her yerine bahar geldi mi şu mevsim itibariyle? Bir onu sorayım önce.
Hava raporlarından öğrendiğimize göre hemen her yerde havada bariz bir ısınma var. Fakat mevzi olarak, lokal olarak soğuklar devam ediyor. Zaten baharın gelmesi demek her yerde bizim bildiğimiz manada baharın gelmesi demek değil. Havanın bariz bir şekilde ısınması kastediliyor. Yoksa Mart ayında bahar geldi, hava ısındı, pek onu söylemek mümkün değil bizim memleketimizde.
Ki artık yavaş yavaş sonuna gelirken.
Evet.
Peki bahar ne zaman başlar ve takvimler bizi bu konuda acaba yanıltır mı? Sanki bir beklentiye sokuyor. Bakıyorsunuz işte mesela Şubat bitti, Mart geldi, bahar da geldi gibi düşünüyoruz.
Evet, şimdi mekteplerde öğretilen bahar periyotlarına bakarsanız 21 Mart'ta kış bitiyor. 21 Mart'ta ilkbahar başlıyor. Hı hı. 21 Haziran'a kadar devam ediyor. Fakat pratikte her zaman öyle olmuyor. Memleketimizin büyük bir kısmında Mart sonuna kadar soğuk hükmünü icra ediyor. Nisan ayı ise bazen soğuk, bazen yağışlı. Çok fazla güneş yüzünü göstermiyor. O zaman Nisan bile çok zaman bahardan sayılmıyor. Bahar yaşanırsa Mayıs ayında yaşanıyor. Bazı memleketler var, memleketimizde bazı yerler var, İlkbaharı hiç yaşamaz.
Mesela
bunlardan bir tanesi İstanbul'dur. İstanbul'da hava hep soğuk olur, soğuk olur, soğuk olur. Birden yaz gelir. Ama mesela kara ikliminin hüküm sürdüğü Ankara gibi yerlerde orada baharı doya doya ve tam manasıyla yaşamak mümkündür. Ama İstanbul gibi memleketlerde sonbahar tamam ama ilkbaharı çok fazla göremezsiniz. Bir anda havalar ısınır, bir anda etraf yeşillenir. Bir bakmışsınız ki Mayıs ayı bitmiş, Haziran gelmiş. Yani çok fazla bu ilkbaharı İstanbul'un hüküm süren bir mevsim değildir. Ama memleketimizde ilkbaharın çok güzel renkleri vardır.
Evet.
Doya doya yaşanır. Yalnız işte bizim eskilerden gördüğümüz, duyduğumuz şuydu ki Hıdır Ellez gelmeden, yani 6 Mayıs olmadan onlar hiçbir zaman baharın geldiğine, kışın, daha doğrusu kışın bittiğine inanmazlar. Kıyafetlerini, evin dizaynını değiştirmezlerdi. Dutlar giyinmeden siz soyunmayın derler malum. Onun için ne kadar hava ısınsa da böyle. Şimdi dediğiniz gibi bir beklenti içine sokuyor insanı. İlk beklenti içine sokan cemrelerdir.
Hı hı.
Şubat sonunda başlar, Mart başında biter. Malum daha önce de programda konuşmuştuk. Cemre birer hafta arayla işte havaya, suya ve toprağa düşen ne olduğu bilinmeyen, ismine bakarsanız ateş yumağı, farazi bir şey mi, bir sıcaklık mı, bir ön kabul mü bilinmiyor. Hakkında çok rivayetler var. Ananevi rivayetler, hava bu devrede ısınıyor, insanlar ateşlerini söndürüyorlar. Fakat astronomik izahı da var malum. Gökyüzünde ateş koluna benzeyen 3 tane yıldızın yer değiştirmesiyle hasıl oluyor. Ve bariz bir ısınma, yani astronomik olarak güneşin ışıklarının dik gelmesi itibariyle bir ısınma meydana geliyor.
Artık şimdi mesela biz yönümüzü o cemrelerle birlikte güneşe doğru dönüyoruz.
Şimdi ama o kadar soğuk bir devre ki bu, biz bu ısınmayı hissetmiyoruz.
Ama bu bir dönüşün başlangıcı.
Evet. Şimdi onun için cemreler düşer, insanlar ya dalga mı geçiyorsunuz, hani nerede sıcak der. Veya cemreler düştü hala ısınmayacak mıyız der. Cemre düştü ne diye alay ederler. Ama cemre bariz bir ısınmanın habercisidir. Arkasından Mart'ın 21'i, ki bu Mart'ın 21'i aynı zamanda koca karı soğuklarının da sonudur. Gün dönümüdür. Yani gece ile gündüzün birbiriyle mücadelesinden malum 21 Aralık'ta gece galip gelmiştir. Ama ondan sonra inişe geçer birkaç gün sonra. Ve Mart'ın 21'inde artık gece ile gündüz eşitlenir ve gündüz bir dakika öne geçer. Bu 21 Haziran'a kadar böyle devam eder. 21 Haziran'da en uzun gün, en kısa gece yaşanır. Binaenaleyh bu gün dönümü denilen 21 Mart da bir bahar habercisidir. Ki ateşperest cemiyetlerde, ki ateşperestlerde bunun ne alakası var? Ateşperest cemiyetten kastımız İran'dır. Eski İran, antik İran. Bunlar Zerdüşt dinine mensuptur. Zerdüşt dininde ateş mukaddestir. Ateş kaynağı olduğu için güneş de mukaddestir. Ama bir başka İran dini vardır ki ona Mitra dini derler. O dinde bizatihi güneş mukaddestir. Tanrı'nın tecelli ve tecessüm ettiği varlıktır. Onun için güneşe adeta tapınılır, güneşe dönülür, doğu tarafına dönülür. Bu Mitra dini kimse ismini bilmez ama Hristiyanlığı ve bizi çok etkilemiştir. Hristiyan mabetleri doğuya dönerler. Herkes onu Kudüs'e dönüyor zannederler. Hayır. Roma mabetleri Mitra dininin tesiriyle doğuya bakardı. Güneşin doğduğu yere. Eski Türkler de Müslüman olmadan önce tek tanrılı bir dine mensup olmakla beraber güneşin doğduğu yere, tan yerine dönerlerdi. Hatta tanrı kelimesinin de tan yerinden geldiği rivayet edilir. Veya tan yerinin tanrıdan geldiği rivayet edilir. Tengri yeri gibi rivayet edilir. Bizde de bu Mitra dini Nevruz ve Mihrican adındaki iki bayramlarıyla tesirini yaşatmaktadır. Ama 21 Mart bile gün dönümü olsa da Nevruz adıyla, yeni gün adıyla baharın habercisi olsa da yine de bariz bir ısınma ortada yok. Ama ısınıyor artık. Yani mail inhidam olmuştur artık. Kış kendisini kaybediyor. Hızla yaza gidiliyor. Mayıs, Nisan ayında hafif bir soğuk geçtikten sonra artık kış biter. Hıdır Ellez, Anadolu halkının çok kıymet verdiği, muhtemelen onun da Zerdüşt diniyle alakalı bir bağlantısı olan, fakat onun İslamileştirildiği, Hızır ile İlyas peygamberin buluşturulduğu bir gün olmak itibariyle baharın gelişi bakımından ehemmiyeti vardır. 1 Mayıs işçi bayramı olarak internasyonelciler tarafından kutlanır. Aynı zamanda da bahar bayramı olarak bir zaman bizim memleketimizde resmi tatildi. Ondan sonra siyasi bazı nümayişlere zemin hazırladığı gerekçesiyle işçi bayramıyla beraber kaldırıldı. Yani bunlar bahar habercileridir. 21 Mart da onlardan bir tanesidir.
Şimdi 21 Mart deyince hemen bir değişim beklemek yanlış olur ama peyderpey ısınacak, evet. Türkiye'nin tamamı için düşünürse, evet. Herhalde bu renklerin en güzel yaşandığı yer Ege bölgesi, öyle, evet, tahmin ediyorum. Yeşilin de bol olduğu bir yer. Dediniz ki eskiden 6 Mayıs olmadan insanlar evlerine değişiklik yapmazlardı. Şimdi kendi yaşadığımız evler özellikle şehir hayatı içinde pek bir değişiklik gerektirmiyor. Hani kombiyi kapatıyorsunuz. Evet. Kışlıklar, yazlıklar artık çok değiştirilmiyor. Dolabın, evet, bir kenarında onlar varsa öbür kenarında onlar var. Bir kapağı açmıyorsunuz da diğer kapağı, evet, açmaya başlıyorsunuz. Dolayısıyla eskiden olduğu kadar çok hazırlık yapılmıyor herhalde bahar için.
Tabii. Eskiden evler, daha önce anlatmıştık, kış evi hazırlanıyor. İşte camlara çıtalar çakılıyor, bezler konuluyor, onlar kaldırılır. Ondan sonra kışlık yorganlar kaldırılır. Yerlerde halılar kaldırılır, daha ince bir yaygı serilir. Kılık kıyafetin yavaş yavaş toplandığı görülür. Fakat ilkbahardan ziyade bu yaza doğru yapılır. Yaza doğru yapılır. Kışlıklar kaldırılır, şöyle bir havalandırılır. Ondan sonra kaldırılır güve yemesin diye tekrar kışın açılmak üzere. Ama şimdi öyle değil. Şimdiki kıyafetlerim bile bakıyorum, yazla kış arasında çok farkı yok. Bazıların evlerine gidiyoruz, tişörtle, yazlık pantolonla, evet, geziyorlar. Yani anlıyorum ki artık yazlık kıyafetleri kaldırmak, yerine kışlıkları çıkarmak, yazlık kışlık yorgan ayrımı bile artık evlerde kalmamış. Yani halıları kaldırmak, yerine ince sergiler sermek, bu adetler artık evlerimizden çıktı. Evler artık bu şekilde olmaktan çıktı. Her mevsim evi oldu.
Evet. Dolayısıyla ayrı bir oda açmak, o odanın eşyalarını toplamak, yıkamak, işte yatakları değiştirmek, yastıkları, evet, değiştirmek, kullanılan kumaşları değiştirmek.
Mayıs'tan sonra sobaları kaldırmak.
Evet, sobalar var. Biz, evet, unuttuk, sobalar kalkar.
Sobalar Mayıs'tan sonra kalkar. Mayıs'a kadar tutulur çünkü Türkiye'de Mayıs'ta soba yandığı çok olur.
Ne olduğu belli olmuyor zaten.
Belli olmaz. İki gün bazıları olsa... hiç kaldırmaz. Yaşlılar hiç kaldırmaz. Ben onları biliyorum. Yani çünkü yazın da ne olacağı belli olmaz. Haziran'da ve Ağustos'ta çok soğuk geceler olabilir. Onun için sobalarını kaldırtmayan yaşlılar biliyorum.
Kurup kaldırmak da zor, kolay bir şey değil. Hazır yerini şöyle, beğenmişken.
Doğru ama yani ortada bir soba hem yer tutar hem de yani kışın bir sobaya bakmak insana sıkıntı verir. Yani onun için hiç üşenmezler. Üşenmezler eskiler 3 ay 4 ay yazdır kaldırırlar sobaları. Hı. Her evin o sobayı yapan adamı vardır. Yani mahallede ona bakan esnaf vardı eskiden. Demirci esnafı, tenekeci
sobayı
esnafı.
Sobayı kurup kaldırır
tabii,
mı?
Tabii, tenekeci esnafı vardı eskiden. Tenekeci esnafı, soba yaparlardı tenekeci esnafı. Şimdi soba yapmak milletin bir duymadığı bir şey. Bir demirci esnafı vardır, bir de tenekeci. Tenekeci esnaf ne yapar? Semaver yapar, kapkacak yapar, kapkacağı tamir eder, kalaylar. ve aynı zamanda sobaları kurar ve kaldırır. Soba yaparlar tenekeciler. Bidonlar yaparlar, kovalar yaparlardı eskiden.
Bayağı bir
kalmış. Şimdi yok artık tenekeci esnafı. Kazalarda bile kalmadı.
Peki şimdi biraz geçmişe dönelim. Kutlama biçimi olarak da çok eleştiriliyor Nevruz. Bir kere Nevruz adıyla olması gerekiyor mu? Ya da başka bir isim verilebilir mi? Eskiden bu isim mi vardı? Ve bir Türk bayramı mıydı? Türkler ne kadar zamandır ve nasıl kutlamışlardı baharı karşılamayı, bahar bayramını?
Şimdi efendim Nevruz ve Mihrican tarihi olarak sabittir ki İran'ın Müslümanlıktan önceki dininin iki mukaddes bayramıdır. Nasıl İslamiyet'te Kurban Bayramı ve Ramazan Bayramı iki mukaddes bayram ise, hı hı, nasıl Hristiyanlarda Noel, Paskalya mukaddes bayramlar ise, Yahudilikte de böyle mukaddes günler, Yom Kipurlar vardır efendim, Fısıh Bayramı vardır, Haymeler Bayramı vardır. Mecusi dininde de, yani İran'ın İslamiyet'ten önceki dininde, ki biraz evvel söylediğim gibi Zerdüş ve Mitra dininin bir karışımıdır. Halis Zerdüş dini değildir. Zerdüşlüğe biraz Mitra dininin tesiri karışarak yeni bir din ortaya çıkmıştır. Bu İran dininin iki bayramıdır. Zaten mahiyeti itibariyle de bu dine işaret ediyor. 21 Mart gün dönümü, 21 Eylül gün dönümüdür. O Mihrican'dır, bu Nevruz'dur. Nevruz artık baharın, güneşin geceye galebe çalmasına, zaferine delal eder. Mihrican ise artık gecenin gündüze zafer kazanacağı günde gecenin şerrinden korunmak için yapılan bir bayramdır. Mecusi dini düist bir dindir, ikici bir dindir. Her şeyi iki şekilde ele alır. Ak, kara, güzel, çirkin, iyi, bu kötü. Kültüründe de var ama bu İran'dan çıkmadır. Dolayısıyla gece, gündüz, ölüm, hayat gibi.
Bu ikilem ama hep var hayatın içinde.
Var. Yani... Ama din bunun üzerine kurulmuştur. Tanrı ve şeytan karşısında. Aydınlık, karanlık, cennet, cehennem, Tanrı
aynı
ve şeytan.
Aynı ayarda mı görülür?
Aynı ayarda görülür. Zaten onun için Müslümanlıkta Zerdüş dini ehli kitap kabul edilmez. Yani her ne kadar mukaddes bir kitapları
çünkü
olsa bile.
Çünkü şeytan da bir melektir ve belki meleklerle karşılaştırılması iyi
ama
kötü
burada,
kapsamında.
Ama burada ilahi bir gücü olduğu, hmm, ve bu gücü Tanrı'nın karşısında kullandığı söyleniyor. Müstakil bir gücü var. Ama Zerdüş dininde Tanrı'nın zaferi vardır. Hı hı. Yani Tanrı şeytana zafer kazanacaktır. Birinin adı Hürmüz'dür. Diğerinin adı Ehrimen'dir. Hürmüz iyilikler tanrısıdır. Bizim Allah-u Teala dediğimiz Tanrı'yla örtüşüyor. Ehrimen ise Angurumanyu, eski İran tabir, öbürü Ahuramazda. Angurumanyu ise Ehrimen ise şeytanla karşı karşıya geliyor ama mutlak şeytan değil. İslam inancında şeytan Rabbin kudreti altında kendisine mühlet verilmiş bir varlıktır. Yani dilerse Rab Teala onun vesveselerini yaratmaz, dilerse onu yok eder. Bu böyle bir güç şeysi, şeytanla Tanrı arasında İslamiyet'te bir güç müsabakası yoktur. Ama Zerdüşlük'te vardır. Nihai zafer Tanrı'nın olacaktır, Hürmüz'ün olacaktır. İşte bundan dolayı Müslüman alimleri Zerdüş dinini Hristiyanlık ve Yahudilik gibi bir ehli kitap din olarak görmemiş. İki tanrı olduğu için çok tanrılı bir din, müşrikliğe ilhak etmişlerdir. Şimdi böyle bir din uzun yıllar İran'ın dini olmuştur ve çok tantanalı bir dindir. İranlılar Müslüman olduktan sonra bile mesela Türkler gibi olmamış. Türklerin bir farkı vardır bütün dünya Müslümanları içinde. İslamiyet'e uymayan bütün geleneklerini bir çırpıda silmişler. Yani Türkler İranlılardan daha yüksek bir medeniyete sahip olmadıkları halde Müslüman olmalarıyla İslam dinine aykırı bütün gelenekleri ortadan kaldırmışlar. Tek tük birkaç tane, o da göçebe Türkler arasında yaşamıştır ki bunlardan bir tanesi ağıt geleneğidir mesela. İslamiyet ölünün arkasından sesli ağlamayı yasaklar. Hala göçebe Türkler arasında bu gelenek vardır. Ama yerleşik Türklerde yoktur. Bir tanesi de bu Nevruz ve Mihrican'dır. Şimdi Nevruz Mihrican'ın bir kere Türk milli hayatıyla, Türk diniyle, Türk kültürüyle bir bağlantısı yok. Bunun bir kere altını çizmek lazım. Nevruz ve Mihrican doğrudan İran kültürünün bir numunesidir. Kürt halkının bu bayrama kıymet vermesinin sebebi ise Kürtlerin ırk olarak İranlılarla aynı kökten geliyor olmasıdır. İran'da şimdi Perslerin torunları hüküm sürüyor. Farslar yani Arapçası Fars. Ecnebi dillerde biz bunu Pers diyoruz. Biz de öyle öğrendik mekteplerde. Perslerden önce Medyalılar, Medler vardı ve Partlar vardı. Persler Medleri ve Partları ortadan kaldırdılar. Bunlar Anadolu'nun doğusuna kaçtılar, kurtulabilenler. Bunlardan Medler bugünkü Kürtlerin, Partlar ise Zaza denilen halkın Doğu Anadolu'da, Elazığ, Diyarbakır havasında yaşayan az bir halkın atalarıdır. Dilleri İran dilidir, Farsçaya çok yakındır ama aynı dil değildir. Irk olarak da aynıdır. Kültür olarak da birbirine çok benzer, tip olarak da benzer. Nevruz ve Mihrican'ın Kürtler arasındaki varlığı bir kere bu şekilde izah edilebilir. Peki Kürtler acaba tarih boyu Nevruz ve Mihrican'ı kutlamış mıdır? Hayır. Kürtler Müslüman olduktan sonra bunların arasında Nevruz ve Mihrican diye bir bayramın yaşadığına dair en ufak bir malumat yoktur.
Ne kadar zaman öncesinden bahsediyoruz?
100 yıl öncesinden bahsediyoruz. 100 yıl önce Kürtler arasında vaktiyle Türklerin içinde olduğu gibi dinden uzak milliyetçiler ortaya çıktı. Nasıl bizde Türk milliyetçileri vardı, dinden uzaklarını kastediyorum. Türk milliyetçisi iki türlüdür biliyorsunuz. Bir kısmı İslam dinini Türk kültürünün içinde kabul eden Türk milliyetçileridir. Bir kısmı ise İslamiyet'i Türklükten ayrı tutan ve Türklerin İslamiyet'ten önceki hayatlarına özdeyiş duyan bir gruptur. Aynı bu grup Araplarda da vardır. Arapları Müslüman olmadan önceki haliyle.
Normal bir şey aslında.
Normal bir şey.
Değil mi?
Normal
sosyal şey. Yapılan ve sosyal basamaklanma içinde.
Normal bir durum evet. Kürtler arasında da bu milliyetçilerden vardır. Bundan 100 yıl önce iddiaçıların politikaları neticesi ortaya çıkan bir grup Kürt aydını diyelim okumuş okur yazarı. Kürtlerin Müslüman olmadan önceki hayatlarını özdeyiş duyarlar. Kürtler Müslüman olduktan sonra Arapların arkasından da Türklerin hakimiyeti altına girmişlerdir. Binaenaleyh milli benliklerini kaybetmişlerdir. Yani Müslümanlık Kürtlere iyi gelmemiştir demek istiyorlar. Halbuki Kürtler Müslüman olmadan önce de zaten Doğu Anadolu'da yüksek bir hakimiyet kurmuş değildiler. Çünkü İran'dan Perslerin zorbalığından Asurlar tarafından Doğu Anadolu'ya getirilmişlerdi ve dağlık bölgelerde yaşıyorlardı.
Aslında bölge neresi? Tarihte Kürtlerin yoğun
olarak. Kürdistan denilen bölge bizde Hakkari'nin bulunduğu yerdir. Kuzey Irak, İran, biraz da Kafkasya'da yani şimdi Rusya hakimiyeti olan bölgede ki dağlık bölgeye tarihte Kürdistan denir. Yani Kürtlerin, Kardoks halkının yaşadığı yer. 2500 yıl öncesinden bahsediyoruz. Kürtlerin oraya gelişi 2500 yıl öncedir. Asurlar tarafından getirilip oraya yerleştirilmişlerdir. Ve dağlık bir bölgedir. Nitekim Osmanlılar zamanında Hakkari'nin adı Kürdistan'dı. Nasıl Rize'nin adı Lazistan'dı, Hakkari'nin adı Kürdistan'dı. Böyle bir bölge vardır. Osmanlılar da bunu... Ama Kürtlerin Doğu Anadolu'ya ve Güneydoğu Anadolu'ya yayılmaları daha sonradır. Nüfus artıp da Türkler Anadolu'ya geldikten sonra burada Bizans hakimiyetinden söz edilmeyecek
bir zamanda. Bu birlikte ilerleyiş mi?
Birlikte ilerleyiş olmuştur, evet. Kürtler Türklerle beraber Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'ya ilerlemişlerdir. Peki buranın halkı ne olmuştur?
Bir entegrasyon var mı?
Doğu Anadolu'da Ermeniler, Güneydoğu Anadolu'da Süryaniler yaşıyordu. Doğu Anadolu'daki Ermeniler Türklerin gelişiyle beraber o zamana kadar yasaklandıkları Anadolu'ya yayıldılar. Bizanslılar ayrı mezhepten oldukları için Ermenilerin Anadolu'ya yayılmasına izin vermezdi. Bizans hakimiyetinde yaşıyordu Ermeniler, bir kısmı da İran. Onlar köylerini boşaltıp Anadolu'ya geldiler. Ermeniler çok sanatkar bir millettir. Her geçtikleri kasabada esnaf ve sanatkar olarak hayatlarını sürdürdüler. Onlardan boşalan köylere Doğu Anadolu'da ve Güneydoğu Anadolu'da Kürtler ve Türkler yerleştiler. Güneydoğu Anadolu'daki Süryanilerin ise büyük bir kısmı Müslüman oldu. Bulundukları bölge eğer Türk bölgesi ise Türkleştiler. Kürt bölgesi ise Kürtleştiler. Arap bölgesi ise Araplaştılar.
Peki şu andaki Süryaniler...
Onlar varlıktan tamam, devam ettirdiler. Evet. Onlar varlığını devam
ettiler. Onun devamı değil mi?
Evet, o Süryanilerin devamıdır. Şimdi Kürtler Nevruz ve Mehrican diye bir bayramdan haberdar değilken... ...yani terk etmişler Müslümanlık sebebiyle. Kürtlerin Müslümanlığı eskidir. 7. 8. asırdan itibaren Araplar bu bölgeye geldiler. Ama hepsi değil. Kürtlerin %40, %30'luk bir kısmı Araplar tarafından Müslüman yapılmıştır. Geri kalanı ise Osmanlı hakimiyetinden sonra Müslüman olmuştur. Yani ondan önce Yezidi dinine mensuptu. Bu din de Nevruz ve Mihrican, Güneş, Mukaddes'tir. İşte Kürtlerde de Nevruz'un, Mihrican'ın ortaya çıkışı yeni bir tarihtir.
O yeni tarih ve nasıl bu kadar hızla geliştiğini reklamlardan sonra konuşalım. Profesör Doktor Ekrem Buğra İkinci ile sohbetimiz devam ediyor. Ne zamandan beri bir bayram olarak kutlanıyor Nevruz Kürt halkı arasında?
Ben kalktım yetiştim. Kürtler arasında Nevruz diye bir bayramdan söz edildiğini duymadım. Ki Kürtlerle haşır neşir olduğumuz halde. Yani hiç Kürt görmediğim halde.
Bizim de komşumuz vardı. Hiç bayram kutladıklarını duymadım. Bu bir baskı sebebiyle mi kutlanmadı?
Evet, aynen öyle. İşte biraz evvel dedim ya, bundan 100 yıl önce o zamanki iddiaçıların baskısı sebebiyle Osmanlı halklarında beliren din dışı milliyetçiliğin tesirlerinden birisidir. Bir grup Kürt okumuşu, biz kökenlerimize dönelim, kendi dilimiz, adetimiz, edebiyatımızı ön plana çıkaralım.
İslamiyet'ten de vazgeçelim anlamına
biraz
mı geliyor?
Biraz da öyle, biraz da tabii. O benim bahsettiğim o Halil Cibranlar, Nuri Dersimiler zaten İslamiyet'le alakası olan Kürtler değildi. Bugünkü Kürt hareketinin de zaten şeyleri onlardır. Fikir babaları onlardır. Nasıl bizde ki bu din dışı Türk milliyetçiliğinin fikir babası Ziya Gökalp gibi, atsız gibi dinle alakası olmayan kimselerdir. Orada da bunlardır. Yani bu tür Kürt milliyetçiliğinin önderliğini yapan. Şimdi bunlar bir halkı, hele hele başka bir milletin hakimiyeti altında yaşayan bir halkı dirilteceksiniz. İster istemez onun tarihine döneceksiniz. Bunu Macarlar da yaptılar vaktiyle. Döneceksiniz. Bunlar da döndüler. Nevruz ve Mihrican'ın Kürtlerin de milli bayramı olduğunu lanse ettiler. Bunlar aynı zamanda İranlıların da milli bayramıydı. Dolayısıyla bu Kürt münevverleri aynı zamanda kendilerinin İran menşeine de dikkat çekiyorlardı. Fakat işin şöyle bir garip tarafı var. Kürtler Müslümandı. Çok azı Alevi olmakla beraber, çok azı Yezidi olmakla beraber, Kahir ekseriyeti, ki bugün 5-6 milyon Kürt vardır Türkiye'de, 500 bin, belki en fazla 1 milyonu Alevi ve Yezididir, geri kalanı Sünnidir. Sünniler arasında zaten Nevruz ve Mihrican diye bir bayramın yeri yoktur. Alevi Kürtler arasında zaten Nevruz ve Mihrican'dan uzak bir coğrafyada, Tunceli ve havalisinde, zaten böyle bir bayram yok. Binaenaleyh çok fazla hüsnü kabul görmedi bu bayram. Ne zaman ki Rusya yıkılmadan önce Kürt milliyetçilerini organize etmeyi aklına getirdi, Almanlarla, Fransızlarla el ele vererek Kürdistan İşçi Partisi'ni destekledi ki bugün PKK veya PKK diye bilinen partidir. Partiya, Kerkeriye, Kürdistan. Bu hareket tamamen milliyetçi ve sosyalist prensiplere dayanıyor. Dinden tamamen uzaktır ve milliyetçidir.
Zaten ortaya konan belgeler de evet, bunu ortaya böyle koyuyor. Bunun
şimdi içinde. Bu harekete sempati duyanların da ideolojik olarak insanları yönlendirmeleri için bazı şeyleri olması lazım, prensipleri. Bunlardan bir tanesi Nevruz ve Mihrican'dır. Bilhassa Nevruz buna sarıldılar. Ve bunu
diğerini kutlamıyorlar. Ben çok fazla duymuyorum adını.
İş Nevruz'dadır. Hı hı. Mihrican çünkü biraz daha sonra Nevruz işi ön plana çıkarıyor. Şimdi Nevruz adı bile zaten Farsçadır. Nev yeni demektir. Ruz gün, yeni gün. Yani baharın başladığı gün. Ama aslında Nevruz meşhur Sasani İran hükümdarı Cemşid'in tahta çıktığı gündür. Öyle bir günde tahta çıkmış ki güneşin ışıkları tacına vurur. Belli bir şekilde otururmuş tahta 21 Mart'ta. Tacın ışıklarının mücevherleri parlar, görenler dehşete düşermiş haşmetinden. Bu bütün kitaplarda, İran mitolojisinde, İran tarihlerinde yazar. Nevruz'un İran'dan tarihi ve dini bağları yazar. Kürtlerle, Türklerle hiçbir alakasının olmadığı bellidir. Ama Nevruz bir ideolojik bayram olarak kullanılmaya elverişlidir. İşte bu sosyalist Kürtler ortaya çıktığı zaman Nevruz'u ön plana çıkardılar. Ve Kürtler arasında bir ayrışma meydana geldi. Tabii o zaman eski hükümetler, Türk hükümetleri de Kürtlere baskı yapıyordu. Bu baskıyı da istismar ederek bunları kullandılar. Ve Kürtler ikiye ayrıldılar. Bunların arkasından gidenler ve gitmeyenler. Türk hükümeti...
Çoğunluk hangisinde?
Çoğunluk gitmeyenlerdir. Türk hükümeti her zaman olduğu gibi affedilmez bir strateji hatası yaparak bu PKK'yı Kürt milliyetçileri olarak gördü. Kürt ayrılık hareketi olarak gördü. Halbuki PKK tamamen Doğu Anadolu'daki esrar kaçakçılığını oradaki ağaların elinden almak, oradaki ağaların, bizdekilerin feodalite diyerek küçümsedikleri ağaların Kürt aşiretleri üzerindeki hakimiyetini kendi taraflarına geçirmek. Yani rant, ekonomik avantaj elde etmek için ortaya çıkardıkları bir hareketti. Adından da belli zaten. İşçi Partisi, sosyalist yani. Fakat Türk hükümeti bunu göremedi. Bunları milliyetçi olarak değerlendirmekle güçlenmelerini, kendilerine daha geniş bir kitle bulmalarına yol açtı. Burada hata Türk hükümetinindir. PKK'yı güçlendiren, kuran nasıl Rusya ile Almanya ise, besleyen Amerika ise güçlendiren Türk hükümeti olmuştur.
Yanlış yani adımlar.
Çok yanlış adımlar. Her zaman yaptığı gibi bu gibi hususlarda hep yanlış adımlar atmıştır. Bu hareket de öyle. Şimdi böyle olunca ortaya bir Nevruz bayramı çıktı. Şaşkınlıkla kutluyor Kürtler. Kürtlerde o zamana kadar olmayan...
Yaşlı Kürtlerle röportaj yapılmış. Soruyorlar mesela eskiden nasıl kutlardınız diye, cevap veremiyorlar.
Yok, veremezler çünkü Nevruz diye bir bayram yoktur Kürtler arasında. Nevruz ve Mihrican kutlamak küfürdür diyor İslam kitapları. Noel kutlamak nasıl, Paskalya kutlamak nasıl küfürse, bir Müslüman için Nevruz ve Mihrican kutlamak da küfürdür. Yani insan İslamiyet'ten çıkarır. Nasıl olur ki bir Müslüman Kürt Nevruz bayramını kutlar? Gelelim Türklerin Nevruz bayramı.
Biliyorlar mı acaba?
Bilmez olurlar mı?
Anlatılıyor
onların
mu?
Alimleri var, hocaları var. Her ne kadar Kürt halkı dağlık bir bölgede yaşadığı halde, tahsilden mahrum bir halk olduğu halde, öyle veya böyle onların da meleleri vardı, hocaları vardı, ağaları vardı. Elbette söylemişlerdir. Yani bir halk içinde, iptidai yaşayan bir halk içinde bu bayramın yaşamıyor olması çok enteresan. Yani Türklerin arasında bile Hıdır Ellez gibi eski bir bayram yaşıyorken, Kürtlerin arasında Nevruz ve Mihrican'ın son 10 yılda ortaya çıkması çok manidar. Şimdi bu sefer Türk hükümeti ne yaptı? Biz Nevruz kutlayacağız diyenlere. Hop, Nevruz benim bayramım. Hepimizin bayramı. Hep beraber kutlayalım. Ya adam senden ayrılmak için, ayrıştırmak için bunu kullanıyor Nevruz'u. Bakın diyor, bizim Nevruz'da bir bayramımız var diyor. Biz Kürtlerin böyle bir bayramı var. Türk hükümeti bize bunu izin vermiyor. Bundan maraza çıkartmak istiyor komitacıları Kürtlerin. Türk hükümeti bunu sahipleniyor. Bu da çok gülünç bir şeydir. 5000 yıllık Türk bayramı diyorlar Nevruz için. Nevruz neymiş? İlkbahar bayramı. Türkler ne zaman, 5000 yıl önce nerede yaşıyorlar? Altay Dağları'nda. Altay Dağları'nda 21 Mart bahar bayramı mı olur? Gülerler adama. Altay Dağları'nda Haziran'da bile yaz gelmiyor. Nevruz, efendim oradaki Türkler, soydaşlarımız kutluyormuş. Bu Türk milliyetçilerin de bir acizidir Türkiye'de. Türk milliyetçileri nasıl İslamcılar İslamiyet'i bilmezler, Türk milliyetçileri de Türk kültürünü bilmezler. Çekik gözlü Özbekleri, Kazakları Türk ırkının hakiki örneği zannederlerdi. Moğollarla karışmış bir Türkler beyaz ırktır, çekik gözlü falan değildir. Anadolu halkı daha yakındır Türk.
Görüntü olarak öyle mi?
Evet, daha yakındır. Çekik gözlü. Oğuzhan resimleri yapılırdı ben çocukken, çekik gözlü. Hmm. Ya Oğuzhan, Oğuzname'yi hiç okumadınız mı?
Böyle şeyler var mı?
Oğuzname'de Oğuzhan'ın tipi anlatılıyor. Orta boylu, kumral, buğday benizli, dalgalı saçlı diyor, açık gözlü diyor. Hiç öyle Mongoloid bir tip tasvir edilmiyor.
Çekik göz çok kolay anlatılacak bir şey.
Moğollar 13. asırda Müslüman oldular Cengiz'den sonra. Müslüman olduktan sonra Türklerle karıştılar. Bizim ana vatanımız neresidir? Moğolistan. Moğolların ana vatanı neresidir? Doğu Sibirya. Bizim ana vatanımız Ötügen mesela, Göktürklerin baş şehri, bugün Moğolistan'dadır. Orhun alfabedeleri Moğolistan'dadır. Bugünkü Özbekistan, Türkmenistan denilen bölge İran topraklarıdır. Soğut bölgesidir. İran halkının bölgesidir. Oradaki İran halkı Türkleşmiş veya güneye inip Persleşmiştir. Buhara, Semerkant, bunlar Fars ülkeleridir. Türkler bu tarafa kaymışlar. Bizim ana vatanımız Moğolistan'dır. Şimdi bu Moğollar ne oldular? Bize yakın on bunlar. Aynı ırktan değiliz. Akraba değiliz. Biz Macarlara akrabayız ama onlar akraba değiliz. Ne oldu onlar? Müslüman olunca en yakın medeni Müslümanlar Türklerdi. Türklerle karıştılar.
Ama hala Moğol diye
var.
Devam ediyor.
Müslüman olmayan Moğollar var. Çok az Budist. Ama Müslüman Moğollar Türklerle karıştılar. Bugün Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Tataristan halkı bu Moğol Müslümanlarının kan bakımından çok etkilediği topluluklardır. Moğol ırkı, Mongoloid ırk, çekik göz, elmacık kemikleri çıkık, düz siyah saç, kısa boy, biliyorsunuz dominant bir karakterdir ve girdiği geni 4:3 nispetinde etkiler. Onun için Moğollar Müslüman olduktan sonra orada kalan soydaşlarımız, Özbekler, Kırgızlar, Tataklar, bunlar çekik gözlü olmuşlar. Onlardan önce Anadolu'ya gelen biz olmamışız. Azeriler olmamış mesela. Bir kere böyle bir problem
bir
var.
Bir DNA taraması yapılmış mı acaba hiç?
Zannetmiyorum. Şimdi yapılsa başka problemler çıkar. Şimdi Anadolu'da yerli halklar vardı. Biz o yerli halklarla karıştık.
Ne çıkarız mesela? Ben kendimden bahsedeyim. Benim bir DNA taramam yapılsa ne çıkarım?
Şimdi zannedildiği kadar da değil. Türkler bir kere kendi aralarında. Anadolu'nun zaten %80'i, 70'i göçebelerin yeni yerleşmesinden teşekkür eden bir topluluktur. Dolayısıyla göçebeler hep bir arada gezdikleri için birbirlerinden evlenirler. Burada dışarıdan kan azdır. Ama biz Osmanlı topraklarının varisleriyiz. Bu demektir ki Osmanlı demek Hırvatistan'dan gelmiş bir Yeniçeri'nin de torunu olabiliriz biz. Veya Anadolu'nun yerli halkından Frigya asıllı bir adamın da torunu olabiliriz. Ama Anadolu'daki yerli halklar, mesela Frigyalılar Ermenileşmiştir.
Ne kadar geriye gitmek burada? Mesela toprak, mesela toprakta da aynı şey tartışılıyor. Burası benim toprağım diyor. Mesela burası Bizans toprağı diyor. Daha geriye gidiyor Frigya toprağı diyor. Ondan geriye gidiyor. Hani ne kadar geriye gitmek
şimdi
lazım
efendim,
burası benim demek
şimdi
için?
Efendim şöyle. Şimdi bir kere ırk araştırmaları, ilmi nesep, genealoji enteresan neticeler meydana çıkartır. Fakat halis bir ırk bulmak, halis bir soy bulmak mümkün değildir. Evet, bir ön kabul vardır. İnsanlar babalarının ırkındadır. Böylece bir ırktır. Ama tarih içinde erkeklerin de çok değişikliği olmuştur. Adam İngiliz geliyor, Müslüman oluyor. Bu Arapsa Araplaşıyor, Türkse Türkleşiyor. Bir müddet sonra artık ona siz Türk diyorsunuz. Hatta adamın torunları bile dedesinin İngiliz olduğunu bilmeyebiliyor. Çünkü bizde asalet çok ön planda olmadığı için Müslümanlıkta. Bir de İslamiyet'e giriş öyle vaftiz kaydına falan bakmadığı için kimin ne olduğu bilinmez. Bir de kadının genleri genetik ilmine göre tamam çocuğu etkiler. Ama ön kabule göre bir çocuk annesinin, babaannesinin, anneannesinin ırkında değildir. Böyle kabul ediliyor dünyaca. Yani ırk babadan intikal eder. Ön kabul böyledir bütün dünyada. Ama tıbbi olarak annenin de genleri var.
Tabii.
Dolayısıyla siz bir gen taraması yaptığınızda çocukta her şeyi bulabilirsiniz. Dominant bir ırkın genlerini bulabilirsiniz ama çocuk baban itibariyle belli bir ırka mensuptur.
Bizim toplumumuz için ve Müslümanlar için böyle
bütün
ama başka
dünya,
toplumlarda...
Bütün dünya için de böyledir. Düşünün, Avrupa'yı düşünün. Kavimlerin birbiri içinde böyle oynadığı, göç ettiği, toprak mülkiyetinin olmadığı,
hatta
savaşların olduğu, bol miktarda yer değiştirmelerin olduğu. Bakın Avrupa'da kraliyet hanedanları var. Bunların içinde milli olan bir tek hanedan Yugoslav hanedanıydı. Bir tek Yugoslavlar.
Onların dışındakiler hepsi birbiri akraba.
Mesela şu anda İspanya kralı Fransız asıllıdır. İngiltere kraliçesi Alman asıllıdır. Romanya kralı Alman asıllıydı vaktiyle. Rus çarları Alman asıllıydı. İsveç kralı Fransız asıllıdır. Yani buna bakacak olursanız kralları bile farklı ırktandır. Çünkü evlilikler ve başka sebeplerle Avrupa'da birbirine karışmıştır.
Orada da ama yine erkekten devam ediyor değil mi?
Bu bir kabuldür. Yani nesep ilminde bir insanın babasının nesebinde, soyunda olduğu ve onun din, milletinde olduğu kabul edilir. Bu bir kabuldür. İstisnaları var mı? Var tabii. Yani adam dediğim gibi bir ırka mensuptur. Gelmiş başka bir ırkı kabullenmiştir herhangi bir sebeple. Artık o genel olarak değil ama kültür olarak değişmiştir. Binaenaleyh günümüzde ırkı tespit etmek, saf ırkı tespit etmek çok zordur. Ama Türkiye'de yaşayan Türklerin de, Kürtlerin de, Türklerin daha çok soylarında safa yakın bulmak kolaydır. Dediğim gibi yakın
zamanda. Nerede aramak?
Orta Anadolu, Doğu Anadolu'nun batısı, buralar mesela saf Türklerin çok bulunduğu yerlerdir.
Şimdi mesela bunu Avrupa'daki milliyetçiler için de çok zamanında söylediler. Özellikle Kuzey Afrika'dan Avrupa'ya geçenlerin çok olduğu düşünülürse şu anda aşırı milliyetçi davranan ülkelerin liderlerine acaba bir DNA taraması yapılsa ne çıkarın cevabı?
Yaptılar, Le Pen'in yaptılar, Avustralya'da bir kadın vardı yaptılar, soyunda Moğol kanı çıktı.
Evet.
Yani bir kere Moğollar ve Türkler ve Avarlar Avrupa'nın içlerine kadar geldiler. Doğu Almanya'da, Macaristan'da, Polonya'da, Ukrayna'da çok sayıda
Türk çıktı çoğu zaten. İşte onu.
Şimdi efendim Romanya'da yapıldı bu. %70 civarında Kuman kanı vardır Romenlerin. Kumanlar Kıpçak Türkleridir. Sırplar arasında yapıldı. Sırpların kanında mühim oranda Avar Türklerinin kanı bulundu. Hatta Sırp kralı, önceki Sırp kralı Obrenović, Avar oğlu, adı bile Avar oğluydu. Belgrad yakınlarında 20 bin tane Avar mezarı bulundu. Avrupa'da, bilhassa Balkanlar'da Türk ve Moğol kanı çok fazladır. Ve bunlar tespit edilmiştir. Bunlar bilirler, söylerler zaten. Yani kendileri de bunu bilerek söylerler bir kompleks duymadan. Bütün dünyada da böyledir. İspanya diye bir ırk var. İspanyol ırkı. Latindir bu ırk. Ama İspanyolların kanında mühim miktarda Got kanı vardır. Germen kanı vardır. Ama bunu tespit etmek tabii mümkün. Ama ayırt etmek mümkün değil.
Ya da insanları buna göre kategorize etmenin şu anda bize bir faydası
yok. Hiç faydası yok. Çok zararlı ve çok yanlış neticeleri insanlara götürür. Bir de çok eskiye gittiğiniz zaman DNA taramalarının yanlışlık payı fazladır. Gelelim vatana. Anadolu'da bu toprak benimdir diyen 200 yıldan daha eski bir aile bulamazsınız. 200 yıl. Ki o da çok abartılı bir söz.
Yani, aile bazında söylüyorsunuz
aile olarak
bunu.
Bulamazsınız.
Yani sınırlar olarak, ya da ülkeler.
Ülkelere gelince harpler ve neler neler olmuş. Pek çok yer vatan değiştirmiş. Yani kimin vatanı? Slavların vatanı Orta Avrupa değildi ki. Dinyeper'in sahilleriydi. Onlar buraya kaydılar. Yunanistan'a gelenler Yunan halkını kovdular. Nereye? Epir dağlarına. İşte bugünkü Arnavutların atalarıdır. Yani hiç kimse bir kere aslı yerinde durmadı. Tarih böyledir.
Ama Türkleri... bir hareket var sürekli. Zaten devamlı... evet. Bu devinimin karşısında durmak mümkün değil. Evet.
Şu anda Suriye, Irak, Mısır, Arap'tır. Hayır, Araplar o. Arabistan halkıdır. Oraya sonradan geldiler. Bütün dünyada ırklar bu şekilde yer değiştirmiştir. Hiç kimse binlerce yıllık ana, belki Çinliler binlerce yıllık ana vatanında yaşamamaktadırlar. Onun için artık burası benim de şu mümkün değil. İster istemez halklarla da bir karışıklık meydana geliyor. Hı hı. Bir vatan, bu bir anlayış, bu bir kabul, bu bir kültür meselesidir.
Yani bu o kendinizi oraya ait hissetmekle evet. başlıyor ve bitiyor.
Son bir söz söyleyeceğim. Program bitiyor herhalde. Bu Doğu Türkleri arasında kutlanan Nevruz neyin nesi diye sorarlarsa dinleyicilerimiz, İran tesiridir. Oradaki Türklerin evet, İran'la yakınlığı Irak'ta. İtibariyle Nevruz oradaki Türklere tesir etmiştir ve ciddi bakımdan tesir etmiştir. Yani bugün Özbeklerin, Kazakların kutladığı Nevruz eski Türklerden gelme bir bayram değil, İranlılardan etkilenmedir. Bunun bir başka çok uzak bir misalini vereceğim. Namazda dua ederken iki el kaldırılır. İranlılar bitiştirirler. Türkmenistan'a gidin, Özbekistan'a, oradaki Türkler de bitiştirirler. Hatta bizim namaz, peygamber, oruç gibi dini tabirlerimiz, abdest tabiri ara İran dillerinden gelmedir. Yani İran'ın bizim üzerimizde ciddi tesiri vardır. Türkçe'de çok sayıda Farsça kelime var.
Haftaya bunu konuşalım inşallah. Peki, çok teşekkür ediyorum. Sağ olun.